Tekno Vadi. Merhaba sevgili dinleyenler, Tekno Vadi programına hoş geldiniz. Programı hazırlayıp sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte. Teknik yönetmenimiz Tolga Kırk'tan hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyoruz. Bugün efendim çok güzel, farklı bir konuyu yine detayıyla sizlerle paylaşacağız. Yine çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Ama biliyorsunuz programımız dijital dünyaya odaklanıyor, teknokentlerin inovasyon dünyasını inceliyor. Sizler de bu konuda bize ulaşmak isterseniz sizlere sosyal medya adreslerimizi duyuralım. Teknovadi sosyal medya adreslerimiz Instagram, Twitter ve Threads, TSR Teknovadi. Bizi takip etmeyi unutmayın. Teknovadi Dijital Dünya. Sevgili dinleyiciler, stüdyo konuğumuz BİM Teknoloji Ürün Müdürü Sayın Yiğit Ünal. Bizimle birlikte hoş geldiniz.
Hoş bulduk Hakan Hocam.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Teşekkürler, sizler nasılsınız?
Teşekkürler. Şimdi siber güvenlik konuşacağız ama siber güvenliğin biraz daha alt birimlerinden de bahsedeceğiz. Çok genel anlamda tabii siber güvenlik nedir diye bir başlarız ama sosyal mühendislik saldırıları ve son kullanıcı farkındalığı bizim için asıl önemli konu. Fakat siber güvenlik dediğimizde günümüzde ne anlamalıyız sizin bakış açınızla? Şöyle çok kısa açıklar mısınız bize?
Tabii ki, teşekkürler Hakan Hocam. Siber güvenlik çağımızda artık insanlarımızın dijitaldeki güvenliği anlamına geliyor. Dijital dünyadaki verilerinin, bilgilerinin ve tabii ki emtialarının, bütün maddiyatlarının korunması, güvenliği anlamına geliyor. Benim için özetle bu diyebiliriz. Yani evet, dijital varlığımızın güvenliği.
Çok önemli. Zaten bütün bunları sağlamak için de farklı programlar, farklı yazılımlar, farklı alanlar var. Ama her önemli alanda olduğu gibi muhakkak alt birimler çok daha fazla önem kazanıyor. Çünkü bunu biz şeyden görüyoruz, temel tuğlalardan görüyoruz. Bir bina olarak siber güvenliği düşünürseniz onu oluşturan her bir tuğla, temeldeki tuğla farklı alanları ifade ediyor. Aynen. Ve bunların birleşimi aslında siber güvenliği sağlıyor. Şimdi burada biz sosyal mühendislik saldırılarıyla başlayalım. Evet. Sosyal mühendislik dediğimizde ne anlamalıyız? Ardından da sosyal mühendislik saldırıları nedir?
Tabii.
Biraz açıklar mısınız?
Tabii ki. Sosyal mühendislik daha böyle artık teknik bilgi ihtiyacı minimumda olarak son kullanıcıların duygularını, zafiyetlerini açığa çıkartarak tamamen sözele odaklı, yani tekniğin dışında saldırı yöntemleridir. Birazcık açalım bunu, nasıl açarız? Bunların en başında phishing saldırıları gelir. Sahte e-postalar, şüpheli e-postalar. Bir sistemi aşmaya çalışmaktansa son kullanıcıda bir zafiyet oluşturmak çok daha kolaydır. Çünkü benim önümde birçok güvenlik çözümü var. Bunları bypass etmek benim için büyük bir efor. Hangisinde ne açık var bunu bulmak daha zor. Sosyal mühendislik saldırıları tamamen son kullanıcıya odaklanıp son kullanıcıdaki zafiyeti ortaya çıkartıp bütün saldırıları başlatan saldırı modeli diyebiliriz. Mesela oltalama saldırılarında neler yapıyorlar? Bizim geçmemiz gereken çok az güvenlik ürünü var burada. İşte bir firewall'u atlayacağız. Burası çok kolay. Mail güvenlik altyapısını atlayacağız. Sonra son kullanıcıya ulaşacağız. Tabii ki arada birkaç daha çözüm de var. Ama buradaki saldırılar zero day dediğimiz sıfırıncı gün saldırıları oluyor. Güvenlik çözümleri de bunları tespit etmekte maalesef yetkinliği zayıf kalıyor. Saldırganlar da bunu bildiği için yeni bir saldırı tipi çıkartıp o gün size onu saldırıyı gerçekleştirip son kullanıcıyı da tehdit, fırsat ya da hüzün, birçok duyguyu hareketlendirebileceği bir e-posta gönderip bütün saldırıyı bunun üzerinden başlatabiliyor. Şimdi burada da son kullanıcı farkındalığının önemi devreye giriyor. Birazcık tam uç noktaya gittim. Detayına da dalacağım. Şimdi ben son kullanıcıyı bu saldırıyı öğretmezsem eğer, sana bak böyle e-postalar gelebilir, ancak bunlar taklit e-postalar olabilir, burada gördüğün her bağlantıya tıklama, tıkladıktan sonra açılan sayfalarda her yere bilgini girme, tanımadığın birinden gelen dosyayı indirme, bunu çalıştırma gibi bu motivasyonları kullanıcıya eğitimleri vermezsem eğer, bu kullanıcı bu saldırıyla karşılaştığında farkındalığı düşük olacağı için bütün güvenlik çözümlerini atlatan bu saldırı sonucunda bütün kurumu, şöyle düşün, bir kamu kurumunu ele alalım. Sizin bütün verileriniz burada. Bu kurum sırf bir tane personelimizin farkındalığı zayıf diye sizin bütün verinizi ortaya çıkartabilir.
Şimdi burada biraz şöyle bir genel büyük fotoğraftan isterseniz oraya gidelim Yiğit Bey. Çünkü aslında kurumlar ve kuruluşlar bu siber güvenlik altyapısını oluşturuyorlar.
Aynen, hepsi sahip.
Şimdi bu belli bir oranda sağlıyor. Diyelim ki ne kadar? %98 midir?
Yani birçoğu %90 üzeri bunu sağlıyor. %90
üzeri bunu sağlıyor.
Evet.
Fakat burada öyle bir oran var ki aslında bu küçük oran bütün bu büyük oranı yok ediyor.
Aynen öyle.
O da son kullanıcı.
Aynen öyle.
Son kullanıcı eğer farkında değilse, neyle karşılaşacağını, bunun ne sonuç vereceğinin farkında değilse, bütün o oluşturulmuş büyük altyapıyı çökertebiliyor.
Aynen.
Şimdi sosyal mühendislik saldırıları da aslında bunun üzerine odaklanıyor. Ve en zayıf nokta neresi? Burası.
İnsan.
Diye düşünüyor değil
Aynen.
mi?
Aynen.
Biraz bunun üzerinden gidelim. Çünkü burada eğitim de önemli ama sizin yazılımlarınız da burada çok önemli. Anladığım kadarıyla siz hem işletmeler için hem kamu kurumları için buradaki bu siber güvenliğin tüm noktalarını hatasız bir şekilde geçirmesi için en zayıf noktayı nasıl en güçlü nokta yapabiliriz mantığıyla
Aynen
ortaya çıkmışsınız.
Aynen.
Biraz açıklar mısınız?
Tabii ki. Bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? Şimdi ne dedik? Son kullanıcı farkındalığı bizim çok önemli. Öncelikle bunu tespit etmemiz lazım. Bu son kullanıcılarımızın farkındalığı ne seviyede? Bunun için biz uygulamamız üzerinden müşterilerimiz son kullanıcılara sahte e-postaları simüle ediyorlar. Bu e-postayı kim okudu? Kim tıkladı, verisini kim girdi ya da dosyayı kim indirdi, içerisindeki zararlı yazılımı kim aktifleştirdi? Bu verilerin hepsi toplanıyor. Ben artık neyi biliyorum? Zayıf halkalarımı biliyorum. Bu benim için en önemli birinci adım. Şimdi ben bunu bilmekle sorunu çözmüş olmuyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Son kullanıcının bu farkındalığını en üst seviyeye taşımam lazım. Bunu nasıl yapacağım? Yine düzenli simülasyonlar yapıp bu konu başlığı altında toplanan eğitimleri kullanıcıya atayarak, bağlantıya tıklamadan önce yapması gerekenler, bir e-posta geldiğinde gönderici adresinde dikkat etmesi gerekenler, metin içeriğinde duyguları tetikleyici, sizi böyle saldırılara açık hale getirecek ipuçlarını öğreten içerikler. Bunları deneyimlettikçe artık kullanıcı bir dakika tamam ben bu e-postayı hatırlıyorum. Bu bana gereksiz bir fırsat sunuyor. Bağlantı adresi buna ait değil gibi verileri artık yorumlayabiliyor. Ve ben bu gelişimi de takip ediyorum. Kullanıcıyı aldığım seviyeden taşıdığım noktayı da görebiliyorum. Taşıyamadığımı yine tespit edip gerekirse daha sık eğitim atamalarıyla bu süreci işletiyorum. Şimdi ne yaptım? Farkındalığı düşük olanı tespit ettim. Yükseltme çalışmamı yaptım. Bütün gelişimi takip ediyorum. Şimdi burada kurumlar bir de personeli ücretsiz siber güvenlik ürünü gibi kullanmaya başlıyorlar.
Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi tüm kurumlarda veriliyor bu.
Evet.
Bu siber güvenlik eğitimleri. Fakat çok faydalı mı? Ben gözleme açısından söyleyeyim, çok faydalı olmuyor.
Evet.
Çünkü gerçekten kimse ben bunu öğrenip muhakkak kullanmam lazım diye dinlemiyor.
Evet.
Bu tip eğitimlerde temelde şudur, parasız olur çünkü Hı-hı. kurum öder. Sizi buna katılıp eğitilmenizi ister ama evet. kimse, herkes bunu bir iş olarak gördüğü için ne kadar kaçabilirim diye bakıyor. Ve daha çok hani böyle bir taraftan ses gelsin, ben diğer işimi yapayım, onu da seyretmiş olayım. İşte iş görülsün evet. falan gibi bir bakış açısı oluyor ve bir şey yaramıyor aslında.
Evet.
Yani bunu aslında sizler de farkındasınız, o yüzden bu tarz bir yazılım geliştirdiniz
evet.
galiba.
Ve bu yazılımda bunu nasıl önleriz? Yani son kullanıcıya biz uzun eğitimler gönderip keyif almadan izleyeceği içeriklerle sadece eğitim atamak için bu işi yapmak istemiyoruz. Motivasyonumuz şu: kullanıcı bunu yaparken hem öğrensin hem keyif alsın. Ve biliyoruz bütün gün çalışıyor herkes, birçok işi gücü var. Bunu nasıl kolaylaştırabiliriz? Öncelikle kullanıcılara sadece farkındalığının düşük olduğu noktalarda kısa eğitimler göndererek, yani hedef odaklı eğitim çalışmaları yürüterek. Burada kullanıcıya ben 60 saniye içerisinde bir e-postada dikkat etmesi gereken içeriği öğretebiliyorum. Tam olarak 60 saniye. Ve beraberinde her ayda farklı konu başlığında, kütüphanemiz oldukça zengin, farklı bilgi güvenliği başlıklarında son kullanıcılara tanımlayabiliyor. Ve kurum hem bütün bilgi güvenliği sürecini işletmiş oluyor, hem de şüpheli e-postalara karşı da yine farkındalık çalışmalarını bu kapsamda karşılamış oluyor.
Burada geri bildirim de önemli ama.
Tabii ki.
Yani şimdi her son kullanıcı aslında sizin verdiğiniz bu eğitimle şüphelendiği e-postayı açmadan önce mi bildirmeli?
Aynen. Yani şöyle, açmadan önce de tam demeyelim. E-postanın içeriğini okumasında bir zararı yok. E-postayı okuyabilir. Çünkü okumadan bazı ipuçlarını göremez. Bazı e-postalar nedir? Konu başlığına bakarsın daha okumadan. Ya tamam, bu ya spam dersin, yani bir marketing, reklam içeriği, ya da sahte e-posta, hiç bakmaya gerek yok deyip atarsınız. Ama bazıları vardır ki, demin söylediğim gibi gönderen adresi ya da bana içerisinde ne yazmış, ne söylüyor, böyle ipuçlarına bakarak bir karara varıp, ya da emin değilse, emin olması için sizin bahsettiğiniz gibi bizim şüpheli e-posta raporlama eklentimiz var. Yani personelin görevi burada bir siber güvenlik uzmanı gibi didik didik tarasın değil. Sen şüpheleniyorsan bizim için yeterli. Raporla ve gerisini bize bırak. Senin sorumluluğun bu. Ve burada da mottoyu tersine çeviriyoruz. Genel bilinen siber güvenlik farkındalığı için siber güvenlik mottosu nedir? En zayıf halkamız kadar güçlüyüz. Hayır, öyle değil. Neden değil? Bir tane farkındalığı yüksek olan personelim o e-postayı görüp hızlıca bildirdiği zaman diğer uygulamamıza gidiyor bu raporların e-posta ve şüpheli olduğu görüldükten sonra tek tıkla tüm kullanıcılardan kaldırılıyor. Ne oldu? En güçlü halkamız kurumumuzu güçlü hale getirmiş oldu. Bu sayede de personelimiz 7/24 bir siber güvenlik ürünü gibi kurum içerisinde çalışıyor.
Evet. Şimdi tabii özellikle siber güvenlik sistemleri, devamlılığı, bunların kontrolü, belli bir ekip gerekir. Yazılımın sürekli gelişmesi gerekir. Bir diğer taraftan da farklı bir düşünce sistemi de gerekir. Yani siz aslında saldırıyı yapacak kişinin düşünce sistemine de ulaşmaya çalışıyorsunuz. Kesinlikle. Ve bunu da sürekli geliştirerek yapıyorsunuz. Aldığınız veriler galiba önemli. Her noktada olduğu gibi burada da veri ön plana çıkıyor. Bu verileri nasıl topluyorsunuz?
Gerçek saldırıların kullanıldığı veriler. Şöyle, şimdi biz birçok kurumunda e-posta analiz ve müdahale işlemini de yürütüyoruz. Bu kurumlara raporlanan tüm e-postalar bize düşüyor. Ve gün içerisinde yeni çıkan saldırılarla da biz karşılaşmış oluyoruz. Türkiye'ye doğru gerçekleşen. Çünkü birçok farklı alanda bizim müşteri gamımız var. Ve her alana gelecek saldırılar bizim elimizde toplanmış oluyor. Ve bu da bize şu imkanı da sağlıyor. Mesela bugün bu saldırıyı bulduk, tespit ettik, müdahalesini de yaptık. Şimdi peki gerçekten bu saldırı kurumda bir zafiyet oluştursaydı ne olurdu? İşte orada da bu sefer bunu alıp simülasyona çeviriyoruz. Biz o gerçek saldırıyı alıp sahte bir saldırı olarak içeri uyguluyoruz. Bakalım o zaman olsaydı neler olurdu'nun cevabını alıyoruz ve yine yakalananları eğitime yönlendiriyoruz. Böyle bir rotasyonumuz var.
Evet. Şimdi tabii hacker denen bir kavram var. Yani korsan deniyor ama yani bence aslında hırsız demek lazım. Şimdi bu hackerlar farklı bir yöntem uyguluyor. Yani aslında hacker dediğimiz kişilerin pek çoğu da bu işin içinden gelen bilgi sahibi kişiler. Evet. Bir örnek vereyim. Hani şimdi bir şirket olduğu için söylemeyeceğim. Çünkü çok önemli kurumlara işler yapıyor. Zamanında yeni mezundu bu arkadaşım. TÜBİTAK da o ürün geliştirmeler noktasındaydı. Bir gün kurumumuza geldi. Sohbet ediyoruz. İşte ya dedim, bu hackerlık da biraz hani çok böyle daha önce girip bilgi almak lazım, bir şey lazım. Çok abartıyorlar dedim. Öyle değil dedi, aslında çok basit temel algoritmaları var dedi. Nasıl yani dedim. Bana dedi hemen dedi bir laptop, bir bilgisayar aç dedi. Sizin genel müdürünüzün e-postalarını hemen açayım sana dedi. Mümkün değil dedim ya, yani böyle bir şey olur mu dedim. 5 dakika sürmedi. Yani yapması, aman dur kapat falan filan. Ama anladığım kadarıyla aslında bu kavramı da biraz bu bütün bunların içinden gelen, yapıyı bilen kişiler üzerinden oluşuyor. Yani sizin aslında mücadele ettiğiniz arkadaşlarınız da biraz kendi içinizden çıkan arkadaşlarınız gibi diyebilir miyiz buna?
Yani
Şimdi, çok diyemeyiz diyorsunuz.
Çok diyemeyiz. Bizde de şöyle şimdi. Beyaz, gri ve siyah diye ayrılıyor bu işler. Şimdi biz bu işin beyaz tarafındayız. Bir de gri tarafı var. Sizin bahsettiğiniz gibi gerçekten siber güvenlik alanında maaşlı olarak çalışan, gri tarafta olan, kurumlara saldıran, bu zafiyeti gören ama bildiren. Bunun sonunda şey yapmıyor. Diyor ki ben sana bu zafiyeti söylerim ama şu parayı verirsen. Şey değil, ben sana buradan bir zafiyet oluşturmayacağım diyor. Açını buldum. Benim sana katkım parayı ver. Ben sana bunun ne olduğunu söyleyeyim. Bir zarar da vermeyeceğim. Siyah taraf dediğimiz de işte onlar bizden çıktığını pek sanmıyorum.
onlar direkt bu işi meslek
aynen, edinmiş aynen, kişiler. Aynen öyle. Sıra. Yani şöyle örnekleyebilirim. Motivasyonu burada çok önemli. Ben şöyle diyeyim, ben bir hacker değilim. Ben aslında bir yazılımcı da değilim. Ürün müdürüyüm. Benim işim ürünü farklı fikir noktaya götürmek. Yani, evet. Aynen yani hani rakipleri iyi analiz edip doğru noktada ürünü ikame ettirmek. Ancak ben liseye giderken sene tabii çok eski 2000'lerin 2003 civarı bir şey olması lazım.
Çok eski dedi,
2000 yani bana göre.
benim lise zamanlarım aklıma geldi 80'ler acaba
arada. Benim için çok eski hocam 2002-2003 yılları internette babam bana o zaman almıyor. Akşam geldiğinde kendi kullanıcı adını veriyor. Biliyorsunuz o zaman kullanıcı adı şifreyle falan giriş yapıyorduk. Böyle dial-up'lardan falan giriyoruz. O geldiğinde girebiliyordum ya da 145-146 ile falan bağlıyorduk. Onlar da çok pahalı. Bunu da yapmasının nedeni bu da tabii ki yine eski çağda nedir? Çocukla işte öyle durmadan bilgisayarla uğraşmasın, derslerini yapamıyor falan bu sözler dolanıyordu. Halbuki beni bugüne hazırlayan o günlerdi yani. Ben son çare olarak şunu yaptım. Geçip internette o gün araştırdım. Yani düşün o zaman daha Google var mıydı? Yoktu herhalde değil mi?
Yoktu. 2000... Başka şeyler vardı.
Aynen farklı kaynaklar var. Yalılar falan vardı. Yani. Ben bir şekilde siber saldırılarla ilgili araştırmalarımı yaptım. Bir tane uygulama buldum. Bütün IP bloklarını tarayıp uygulamanın bağlanabileceği açık portu bulan bir uygulamaydı. Buradan başka bir kişinin şifresini çaldım. Bunu lise 1 miydi, lise 2 miydi neydi o zaman
ama
yaptım.
Yani sonuçta bir şeyi nasıl yapabilirim noktasından.
Tabii ki araştırdığımızda kaynağımız var ve motivasyon önemli. Yani benim motivasyonum ne? Benim orada bir para motivasyonum yok. Bugün günümüzde de saldırıların hepsinde para da yok. Artık dünya savaşları var çünkü günün sonunda. Terör dediğimiz dijitale geçti artık.
Tabii, teknoloji savaşları. Bütün bunlar tabii biraz da teknolojinin getirdiği noktada.
Kesinlikle.
Ön plana çıkıyor. Kısa bir ara verelim ardından devam edeceğiz.
Teknovadi devam ediyor.
Efendim, BİM Teknoloji Ürün Müdürü Sayın Yiğit Ünal'la birlikteyiz. Şimdi BİM Teknoloji tabii siber güvenlik alanında önemli çalışmalar yapıyor ama sizin özellikle bizim için bu son kullanıcı farkındalığı ürünüyle ilgili açıkladığınız noktada aklıma şu geldi. Burada bu tarz ürünleri üreten tek firma siz misiniz? Dünyada nasıl? Şöyle bir karşılaştırma yapar mısınız? Neredeyiz? Nasıl oluştu?
Tabii ki. Yine 2000'li yılların başında 2002-2003 gibi ilk bu alanda yabancı bir şirket Amerika'da kuruldu. Onlar o zamandan beri son kullanıcı farkındalığının önemini üstlenmiş ve uygulamayı geliştirmeye başlamışlar. Bizde de 2017 yılında ürünün adımı atıldı. İlk yerli ve milli geliştirilmiş son kullanıcı bilgi güvenliği farkındalığı ve olay müdahale çözümü diyebiliriz. 2017'den bugüne kadar geldiğimizde şu an Türkiye'de zaten tekiz, tek yerli ürünüz. Ancak bütün rakiplerimiz de Türkiye'de mevcut. En büyükleri bile size bu 2002'de kurulan Amerikan firmasını bahsettiğimde dahil şu an rakibimiz Türkiye'de ve çok agresifler. Yurt dışında uyguladıkları para politikasını burada uygulamıyorlar. Burada daha agresif yaklaşıyorlar. Bunlarla mücadele ediyoruz ve burada biz neredeyiz şu anda? Size şöyle güzel bir örnek verebilirim. Geçen yıl Azerbaycan'da çok büyük bir başarı yakaladık bir yıl içerisinde. Azerbaycan Merkez Bankası dahil Azerbaycan'da birçok finans sektöründe, hatta Azerbaycan Devlet Demiryolları dahil birçok alanda yayılımımızı yaptık. Ve bunu gören başka bir partner da gelip bizimle 11 ülkede daha anlaşma yapmak istedi. Bu bizim için çok büyük motivasyon oldu. Çünkü yine biz burada Azerbaycan'da bu bahsettiğim ürünlerle rekabet ede ede bu işleri gerçekleştirdik. Ve bugün dünyada 3 tane ülkenin merkez bankası da yine bizde. Bu da bizim için çok büyük bir motivasyon. Baktığımızda Moritanya Merkez Bankası, Azerbaycan Merkez Bankası ve Türkiye Merkez Bankası. Bunlar bizim için çok güzel ibareler. Ve şu anda da Amerika dahil Avrupa, Orta Doğu ülkeleri, bütün hepsinde faaliyetlerimiz, partner görüşmelerimiz halen devam ediyor. Arap Emirlikleri'nde Kudüs Bank mesela müşterimiz. Burada yine keza bu büyük rakiplerimizle çarpışarak aldık diyebilirim. Ve şu anda 500 binin üzerinde son kullanıcımız var. Hatta reali size söyleyeyim 1 milyon üzerinde. 500 bin dememizin nedeni etik lisanslamadan dolayı falan rakamlar bazen değişiyor. Ama 1 milyonun üzerinde şu an bizim son kullanıcımız
Peki,
var.
Peki bütün bunların kontrolleri içinde bir kontrol merkeziniz mi var? Yoksa her ülke için ayrı kontrol merkezleri mi kuruyorsunuz?
Şöyle, kontrol merkezlerimiz, siber operasyon merkezlerimiz var. Orası ayrı bir birimimiz BİM Teknoloji'nin. Şu an Türkiye'deki birçok holdingin, kuruluşun 7/24 siber güvenlik altyapısı bizim tarafımızdan izleniyor. Onun dışında bizim ürünümüzü müşterilerimiz genelde kendi altyapılarında kullanıyorlar. Cloud yapısında kullanmıyorlar çünkü çoğu savunma sanayi ve finans sektörü kuruluşu ve verileri çok fazla internete çıkarmak istemiyorlar. O yüzden müşterilerimiz daha çok on-prem'de. Oranın yönetimi hep onlarla böyle uzaktan bağlantıyla gerçekleşiyor. Yönetim o şekilde gidiyor.
Şimdi tabii burada bu sosyal mühendislik dediğimiz o kavramın üzerine tekrar dönmek istiyorum. Şimdi kişiler sosyal medya üzerinden aslında biraz da bunu uyguluyorlar ama dijital dünyada örneğin geçtiğimiz gün karşılaştığım benim bizzat yani müdahil olduğum bir olay oldu. Bir ürün alacağım. O ürünün öyle bir çalışmışlar ki hafta sonu pazar günü mesela kimseye ulaşılamıyor kapalı her şeyi. Fakat birebir aynı bir web sitesini yapmışlar. Ücretli sponsorlu reklam diye birinci sıraya koymuşlar. Ardından oradan bir call center noktası yapmışlar. O call center'dan siz bilgileri girdikten sonra size ulaşıyorlar. Sonra tamam diyorlar, şu kadar indirim alacaksınız diyorlar. Güzel de bir indirim veriyorlar mesela o ürünle ilgili. Bugüne has diyorlar, sadece nakit kabul ediyoruz, şu hesaba yatırın diyorlar. Şimdi inanın hani son kullanıcı olarak ben en son baktım kişi hesabı. Yani oraya kadar geldim. Fakat kişi hesabı olduğunu görünce tekrar aradım. Numara kullanılmıyor diyor ben aradığımda. Sonra onlar beni tekrar aradı. Dedim ki ya numaranız kullanılmıyor gözüküyor ben aradığımda. Bir diğeri de dedim ya bu büyük bir firma. Nasıl oluyor da dedim bu hani şahıs hesabı oluyor. İşte bizde şöyledir de böyledir de. Tamam dedim siz bana lütfen dedim bu şahıs olarak bilgilerinizi yollayın. Ben bunu bir teyit edeyim ardından. Ama pat diye kapandı. Sonra asıl merkezi aradım. Onlar pazar günü çalışmadığını öğrendim. Hemen kafadan bulandı ama. Şimdi burada aslında siz son kullanıcı farkındalığı derken evet. Genel anlamda da insanların artık dijital dünyada bazı dijital farkındalıkları da varması evet. Gerekmiyor mu? Ya da size göre bunlar neler olmalı?
Evet. Söylediğiniz gibi gerçek hayattan aslında esinlenerek çıkıyor bunlar. Bahsettiğimiz dolandırıcılığın dijitale geçişi ve biz normal hayatımızda ne deriz? Biri bizi dolandırıldığında ya biliyordum aslında basiretim bağlandı. Hep bu ağzımıza gelmiş bir sözdür. Bu aslında basiretin bağlanması değil. Son kullanıcı farkındalığının tetiklenmemesi, düşük olması da değil, tetiklenmemesi. Şimdi birincisi biz dijitalde zaten bunları nasıl sorgulayacaklarını öğretiyoruz kullanıcılara. Neyi sorgulaması, nasıl sorgulaması gerektiği. Ve bu tarz mesela phishing dediğimiz telefonla gelen saldırılarda, telefonla bir saldırı geldiğinde hep şunu söyleriz. Karşı tarafı birazcık sürecini bir yavaşlatın emin değilseniz.
Ki bu sizin özellikle çalıştığınız kurumlarda da meydana gelebilir.
Tabii ki.
Telefon vasıtasıyla.
Biz bunu da gerçekleştiriyoruz zaten. Tabii. Bunların simülasyonlarını da yapıyoruz. Telefonla da saldırı gerçekleşiyor. Hem de fazlasıyla. Çünkü telefonda ikna kabiliyeti daha çok yüksek. Mailde sadece sabit yazdığı bir şeyle karşısına çıkıyor. Orada onu yönetebilir, kullanıcının duygularını ya da agresyona geçirebilir. Tam tersi, yukarıdan üst düzey bir gibi konuşabilir. Şunu düşünün, siz işe yeni başladınız, telefonu siz açtınız. Ben genel müdür Kenan. Hemen şunu yap. Ne yapacaksınız? Kenan Bey bir saniye, siz misiniz?
Sana bir mail gönderdim. Hemen o maili şu noktadan...
Dosyayı indir, onun çıktısını al, hemen bana getir. Tabii. O da zararlı bir dosya. İşte biz burada hep sorgulama mekanizmasını öğretiyoruz karşı tarafa. Bir durun, bir dakika durun. Size dijitalden gelecek herhangi bir talepte önce bir soluklanın. Hani sinirlenmek gibi, bir içinizden bir üçe kadar sayın. Bir bakın, bu taleple ne kadar ilişkilisiniz? Gerçekten gönderici doğru kişi mi? Bunları kullanıcılara biz bu şekilde öğretiyoruz.
Evet, bu gerçekten çok önemli. Bunun tabii anladığım kadarıyla ürünler ne kadar gelişirse gelişsin yine de kişi bazlı oluyor. Kişi, yani kullanıcı bazlı, evet, demek daha doğru. Kullanıcıların bilgilendirilmesi ve eğitilmesi. Bu da ayrı bir nokta mı sizin işlerinizde? Yani son kullanıcıları eğitmek de bütün bu ürünlerin içerisinde ayrı bir nokta, ayrı bir platform olarak mı duruyor?
Ayrı bir modül olarak duruyor diyebiliriz ama bu işin göbeği. Yani eğitim bu işin olmazsa olmazı. Size şöyle söyleyeyim, simülasyon olmasa bile eğitim tek başına olur. Ama eğitim olmazsa simülasyonun hiçbir anlamı yok. Çünkü kullanıcının farkındalığını yükseltmek motivasyon. Ben ne yaparım öbür türlü? Farkındalığı düşük olanını yakalamadan herkese yine eğitim gönderirim. Bir şekilde o süreci işletirim. Ama eğitim olmadan hiçbir şey olmaz hocam.
Evet. Şimdi son günlerde tabii yapay zeka çok popüler, revaçta. Pek çok şey yapabiliyor. Dolayısıyla yapay zekayı doğru soruları sormak da ayrı bir şey ama şimdi saldırı yapanlar yapay zekayı da kullanarak
çok aktif şekilde galiba, kesinlikle kesinlikle, yani şöyle düşün, bunu ben de yapıyorum ve uygulamamıza da ekleyeceğiz. Şimdi ben yapay zekaya şunu sorduğum zaman cevabı vermez. Bana bir tane kuruma saldıracağım. Bununla ilgili güzel bir e-posta içeriği hazırla. Buna cevap vermez. Ama nasıl soracağını bileceksin. Biz de şöyle bir yöntem uyguluyoruz şu an. Diyorum ki ben kurumda bir İK yöneticisiyim.
İsterseniz çok hani onu söylemeyelim yani, yayınlamayalım ama hani bir yani şekilde evet,
nasıl soracağınızı bilirseniz o bilirseniz, cevabı alabiliyorsunuz.
Direkt yol öğretiyorduk, yol öğretmeyelim. Çünkü başka sıkıntılar var. Ama şöyle bir nokta var. Hakikaten bütün bu yapay zeka kullanımlarıyla birlikte belli kontrol noktaları, mesela biyolojik kontrol noktaları, efendim yüz tanıma kontrol, evet, noktaları, bunlar da zorlaşmaya başladı, evet, ve giderek sizler siber güvenlikle uğraşan yazılımcılar, ürün yöneticileri, fikir babaları ya da şirketler daha üst noktalarda düşünmeye başlıyorsunuz, evet, yani kişileri daha güvenli hale getirebilecek hangi noktaları bulabilirim gibi. Bu da sizin ayrı bir modülünüz galiba.
Tabii bu bitmeyen bir savaş zaten hocam. Biz kapatıyoruz, onlar açıyor. Biz kapatıyoruz, onlar açıyor. Bazen biz kapatmadan onlar açıyor. Açtığını görüp biz kapatıyoruz. Bu iş böyle ilerliyor. Bizim motivasyonumuz içerisinde artık ileride hedefimiz yapay zekayı da kullanarak, bunu da içerisine alarak artık kullanıcıların davranış analizini ölçmek var. Çünkü kullanıcıyı sadece eğit, işte farkındalığını ölç bırakla da tam olarak çözemediğimizi şu an fark ettik. Bizim davranışı da ölçmemiz gerekiyor. Davranışı, kullanıcının davranış deneyimini de geliştirmemiz gerekiyor. Bunu ayrıca ele alıp bilgisini de ayrıca ölçüp değerlendirmemiz gerekiyor. İleride de teknolojiyi taşıyacağımız nokta bu olacak. Yapay zeka kendi başına kullanıcı üzerinde analiz, tespit yapacak ve bu kişiyi üst seviyeye taşıyacak, süreçleri tamamen kendi kendini yönetecek. Biz de yapay zekayı kullanmazsak onlarla savaş mücadelesi içerisinde başarılı olmamız mümkün değil açıkçası.
Şimdi şöyle bir örnekle tamamlayayım müsaade, evet, ederseniz. Biliyorsunuz Türkiye'de büyük şehirler biraz araç bazlı oluşuyor. Evet. Ve bu araç bazlı şehirlerde yayaların atik ve çevik olması gerekiyor hayatta kalması için. Dijital dünyada da kişilerin kendini koruması için bu atik ve çevikliği bilgi sahibi olarak galiba ön planda tutmaları gerekiyor. Ne yani, dersiniz son yorumunuzu?
Cihazla yapamadığımızı maalesef artık öğrenmiş olduk. Cihazlara güvenerek güvenliğimizi sağlayamıyoruz. Biz yıllardır hep ne yaptık? Hep ürün geliştirdik. Hep bir öne güvenlik koyduk. Dedik ki bu bizi koruyacak. İlk çağdan beri böyle duvar ördük hep, değil mi? Duvar bizi koruyacak. Halbuki duvarların yıkıldığını daha ilk çağda gördük. Bunu artık anlamamız lazım ve çok iyi bir noktaya parmak basıp kapatıyorsunuz. Teşekkür ederim. Son kullanıcı kendisini koruyabileceği tek şey geliştirme yoluyla olur. Kendini geliştirmediği sürece, yeni saldırıları deneyimleyemediği sürece, çağı takip etmediği sürece bu zafiyetlere hep açık olacak. Biz de diyoruz ki siz bununla uğraşmayın. Biz sizin için zaten bunu yapıyoruz. Size gönderdiğimiz bu eğitimleri yapın ve çağı yakalayın diyoruz.
Efendim çok teşekkür ediyorum. BİM Teknoloji Ürün Müdürü Sayın Yiğit Ünal'dı konuğumuz. Siber güvenlik, sosyal mühendislik saldırıları ve son kullanıcı farkındalığını konuştuk kendisiyle. Tekrar teşekkürlerimizi iletelim ve sizlere veda edelim. Programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte teknik yönetmenimiz Tolga Kökten. Hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.
Tekno Vadi.